bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Gecenin sonuna yolculuk. Lou Ferdinand Selin. Kazım Taşkent Klasik Yapıtlar dizisi, Yapı Kredi Yayınları. 4. baskı, İstanbul, Eylül 2004. Türkçe'ye çeviren Yiğit Bener. Ses kaydına başlama tarihi 24 Mart 2007. Okuyan Feyza Keli. Kanla ve özdeyişlerle yazan okunmak değil, ezberlenmek ister. Friedrich Nietzsche. Doktor Lou Ferdinand Doce'ye ya da Selin, 1849-1961, Gecenin Sonuna Yolculuğu 1932'de yazdı. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından ikincisine çeyrek kala. Kan kokuyor. Kan, yoksunluk, hastalık, ölüm, sıcak, tuvalet, yara, et, yine de kahkaha. Biz tam 70 yıl sonra yeniden indiriyoruz yolculuğu kızağından. Adını hiçbir şeyle birlikte anmadan, karşılaştırmalar yapmadan. Bir biçem, bir dil, gecenin sonunda insanlığın en aşağı katmanlarıyla bir yüzleşme, bizi içeri, daha içeri çeken, boynumuza parmaklarını geçiren, ısıran, tüküren, hırlayan, ölesiye korkan ve korkutan, yani yaşayan. Bir kıpırdanma başladı bile parmaklarımızın ucunda gözeneklerimizin içeri sızan bir şey var. Böyle bir yüzleşmeye katlanabilecek mi insan? Gecenin Sonuna Yolculuğun Türkçe çevirisini Yiğit Bener yaptı. Yayımlanmasından tam 70 yıl sonra. Ortaya çıkan metni Selin'in Türkçesini Vüsat O. Bener, Erhan Bener okudu ve daha birçok kişi. Yaklaşık bir 600 sayfa bilediler. Sipsivri. Bundan sonrası geceye ait. Yolculuktan haberler. 1940'lardan sonra bir daha hiç izine rastlanmayan Gecenin Sonuna Yolculuğun ilk el yazması 2001 yılı baharında bir satış kataloğunda yeniden ortaya çıkıverdi. Zamanımızın güncel olaylarının çapı göz önüne alındığında kuşkusuz küçük bir haberdi bu. Yine de satış gerçekleşene dek genelde kitaplarla ilgili konuların pek üzerinde durmayan televizyon da dahil medyanın her alanında aylarca haber ve yorum konusu oldu. Aynı döneme ait olup da sırf el yazmasının bulunuşuyla böylesi büyük bir ilgi uyandırabilecek bir başka roman yoktur kuşkusuz. Medyadaki yankılar bu romanın ve yazarının Fransız kamuoyundaki çok özel konumunun gözle görülür bir yansımasıydı. Bundan kısa bir süre önce bir üniversite öğrencisi Selin'i yıl sonunda ödev konusu olarak seçip seçemeyeceğini sormuştu hocasına. Öğrenci daha önce edebiyata karşı pek ilgili görünmediğinden hoca şaşırmıştı biraz. "Evet ama," dedi öğrenci, "Gecenin Sonuna Yolculuğu okudum ve bir tokat yemiş gibi oldum. Bu romanı okumak onu ilgisizliğinden sıyırmış, onda bir sarsıntı yaratmıştı. Okumayı bitirdiğinde kitaba başlamadan önceki o çocuk değildi artık." Çok değil, yine kısa bir süre önce Fil Dişi sahilinden bir romancı, Fransa'daki edebiyat ödüllerinden birinin sahibi Ahmedou Coutrumara bir röportajında ne zaman yeni bir romana başlayacak olsa Gecenin Sonuna Yolculuk'tan birkaç sayfayı tekrar tekrar okuduğunu söylemişti. Bu birkaç olay, Fransa'da 70 yıl önce yayımlanan bu kitabın çelişkili bir güncelliği korumaya devam ettiğini doğruluyor. Hatta eşsiz bir konuma sahip, çünkü bugün 1930'lu yılların bir klasiğine dönüşmüş olmakla kalmıyor, sarsıcı gücü yeni okurları üzerinde de olanca etkisini gösteriyor. Öyle kitaplar vardır ki, örneğin André Malraux'un 1933'te yayımlanan İnsanlık Durumu adlı romanı, Sartre'ın 1938 tarihli Bulantısı ya da 1942'de çıkan Camus'un Yabancısı gibi anlık bir başarının da ötesinde bir döneme damgasını vuran eserler olarak çabucak benimsenirler. Genelde bu konum yapıtın belli ölçüde kurumsallaşmasında beraberinde getirir. Abidileştirmek yapıtla yeni kuşak okurları arasına sanki bir resmiyet perdesi çeker. Klasik kabul edilen bir yapıtı keşfetmekse çoğu zaman böylesi kabul görmüş olmasını sağlayan nedenleri keşfedip bunları benimsemekten ibarettir. Öte yandan gecenin sonuna yolculuk için bu abidileştirmenin göstergeleri gitgide artmaktadır. Saygın Pleyat dizisinde yayımlanmış olması, akademik incelemelere konu olması, ders kitaplarında yer alması ve benzeri sonuncusu da kuşkusuz el yazmasının Fransız Milli Kütüphanesi tarafından satın alınması. Ne var ki böylesi bir konum edinmiş olmakla birlikte roman hala başta gençler olmak üzere yeni okurlarının çoğu tarafından başkalarının beğenisinden bağımsız olarak okunma ayrıcalığını koruyabiliyor. Gecenin sonuna yolculuğu eline alan okur, bunun daha önceki kuşaklarda da hayranlık uyandırmış bir kitap olduğunu biliyor olabilir. Ancak bu durum romanın onun içinde özel bir yankı uyandırmasını engellemeyecektir. Çünkü Selin'in açıklamak istediği gerçekler, ki bunları duyurabilmek için yepyeni bir dil geliştirmiştir, başka romancıların ya dile getirmedikleri, bunları fazlasıyla aleni ya da fazlasıyla mahrem bulduklarından olsa gerek ya da okuru artık etkileyemeyecek derecede geleneksel bir dille açıkladıkları gerçeklerdendir. Dünya tarihinde ayrıcalıklarla geri kalanları ayırıp karşı karşıya getiren o ayrım çizgisini taşımayan bir toplum olmuş mudur hiç? Bir gün olacak mıdır? Bu iki kesimi belirten adlar dilden dile, hatta aynı dilde dönemden döneme değişebilir. En iyi durumda tarafların aynı toplumdaki oranı ayrıcalıkların sayısında ufak bir artışla değişikliğe uğrayabilir. Yine de temel ayrım asla ortadan kalkmayacaktır. Bir taraf tam da ötekiler öyle olmadığı için ayrıcalıklı kalacaktır hep ve bir önceki ayrıcalıklar seyrelmeye yüz tuttuğunda da yenileri ortaya çıkmaya hazır olacaktır. Bu olgu hem bir deneyim hem de tarihsel bir bilgi nesnesidir bizim için. Öyle ki bunu yazına yeterince yeni bir malzeme sunamayacak kadar sıradan bir konu olarak görmeye yatkınızdır. Bilinçli ya da bilinçsiz bu ayrımın anlamını içten içe biliriz hep. Selin bizi ilk başta buradan vurur. 1929'a doğru 35 yaşındayken gecenin sonuna yolculuğu yazmaya koyulmasına neden olan ve o günden beri okuru daha ilk sayfalarda içine alıp sürüklemeye devam eden heyecanın kaynağında da bu vardır. Söz konusu olan bu ayrımın 3 kıtada Avrupa, Afrika ve Amerika'da 1910-1930 yıllarında edinebileceği çeşitli biçimleri gözden geçirmekti. İster olağanüstü ister gündelik, egzotik ya da alışılageldik. Başta savaş geliyorsa eğer bu ayrımı tepe noktasına ulaştırdığı içindir. Çünkü bu koşullarda bir avuç insan diğerlerini ölüme yollama yetkisine sahiptir. Ancak romanın kahramanı Bardamo yaralandığı için savaştan paçayı sıyırıp cephe gerisine yollanır yollanmaz aynı ayrımı farklı biçimlerde yine karşısında bulur. Bu biçimlerin bir kısmı birbirini andırırken diğerleri pek o kadar göze batmaz. Ama onun açısından sonuç hep aynıdır. O daima ayrım çizgisinin yanlış tarafında durmaktadır. Karşısındakiler şimdi de sivillerdir ama onlar da ayrıcalıklılardan. Mevkileri, ilişkileri ya da ekonomik durumları sayesinde cephe hizmetinden muaf olmayı becermişlerdir. Paris'te yaşamın tadını çıkarmayı, hatta yaşamın tadını çok daha fazla çıkarmayı sürdürmektedirler. Çünkü ayrıcalığın eylem aracı ne olursa olsun, para, toplumsal güç ya da yasal yetki sonuç hep aynıdır. Rahat bir yaşam ve her türlü zevkten yararlanma yetkisi. Öteki tarafta payınıza düşen de daima aynı perişanlıktır. ister basit bir asker ya da sömürge vatandaşı bir Afrikalı olsun, ister Amerika Birleşik Devletleri'ne göçmen adayı, Ford'da işçi ya da Detroit'teki bürolarda gece temizlik işçisi olun. İsterse de Fransa'da, Paris banliyösünde yaşayan, çirkinlikte, konforsuzlukta ve mahremiyetten yoksunlukta birbirleriyle yarışan şu apartmanlardan birinde her an kapıya konmayı bekleyen bir kiracı olun. Gecenin sonuna yolculuğun yeniliği, Celine'in bu ayrımdan söz etmek için toplumun alt tabakalarının bakış açısını benimsemesi ve hatta onların dilini tümüyle değilse bile en azından ayrıcalıklıların diliyle karşıtlığını daha ilk anda ve sürekli olarak vurgulayacak ölçüde kullanmış olmasıdır. Bu bakış açısının beraberinde getirdiği anlatım haliyle protestolarla, teşhir etmelerle biçimlenir ve doğal olarak gecenin sonuna yolculuğun başat niteliğini oluşturur. 1932 yılında kimilerinin göklere çıkardığı, kimilerinin ise elinin tersiyle ittiği bu kitap, büyük bir çığlık, bir intikam çığlığı, bir isyan çığlığı olarak karşılanmıştı. Ama her şey bu kadar basit değil. Romanın ilk sahnesinde saf ve konformist bir adamı karşısına alan Bardemü, ilk repliklerinden itibaren kurulu düzenin düşmanı olarak çıkar karşımıza. Daha doğrusu kendisinin de ilan ettiği gibi bir anarşisttir o. Ama bu sahne henüz sona ermeden muhatabında büyük bir şaşkınlık uyandırarak olası en ilkel ya da en yabancılaşmış tepkiyle hareket eden de odur. Albayının arkasında ilerleyen bir süvari alayının geçit törenini görüp müziğini duyması bile bu coşkuyla kapılıp onların peşine takılması, bir başka deyişle orduya katılması için yeterli olacaktır. Romanda uzun süre çoğu zaman anarşist bir söylem tutturmakla birlikte sesinde ara ara saflığın ve saygıyla boyun eğmenin vurguları duyulan bir kişi olarak yer alacaktır. Örneğin New York serüveninde bir banka otururken karşıdan geçenlerin kaldırma tükürdüğünü görünce içten içe bu ne cüret diye haykırır. Bardemü'nün sesinin roman yayımlandığından beri süren yankısı olasılıkla şu ikiliye bir şeyler borçludur. İsyan çığlığında alttan alta saflığın, utangaçlığın ve saygının ezgisi de duyulmaktadır. İsyan tek başına kalsaydı eğer, şaşırtıcı ve sarsıcı etkisi yavaş yavaş dağılabilirdi. İlk sarsıntı geçince uzun vadede tek düze bir ses olup çıkabilirdi. Ama yer altından gelen o bambaşka vurgu, zaman geçtikçe isyanı yeniden silahlandırmak üzere hazır bekler. Alttan alta duyulan ezgi, Bardemü'nün sesine o sesi bugün hala canlı kılan titreşimi verir. Bu ikilik bir noktaya kadar yaratım sürecine bağlanabilir. Geçen yıl bulunan el yazması, ilk değişkede öyküyü anlatan kişinin anarşist Bardemü'nün değil, onun kurulu düzene saygılı muhatabı olduğunu göstermiştir. Selin ancak metnin devamında birinci tekil anlatımı Bardemü'ye devretmiştir. Daha sonra giriş bölümünü de ona göre düzeltmiştir, ancak kısmen. İşte böylece ilk sahnede Bardemü hep bir isyankarın sözleriyle konuşurken sonunda gidip askere yazılan yine kendisidir. Romanın ilk yarısında anarşizm ve konformizmin vurguları onun sesinde hep birbirine karışacaktır. Birinci tekil anlatımının ikinci bir aşamada bir roman kişisinden bir başkasına aktarımı bir buluştu elbette ama rastlantısal bir yanı da yoktu. Selin'i bambaşka noktalara uzanan bir açıklamaya götüren bir billurlaşma görülebilir burada. Bardemü, Selin'in yapıtında sesi birbirinden farklı hatta uyumsuz vurgular içeren tek kişi olarak kalmayacaktır. Bu iki zamanlı yaratım, temel bir dilsel sezgiyi doğrulamak için bir fırsat olmuştur. Her birey, söyleminde toplumsal kökeninin, kendi hikayesinin, deneyimlerinin, girip çıktığı ortamlarının izlerini taşır. Her insan sesi çoğuldur. Gecenin sonuna yolculuğu izleyecek olan romanlarda Selin, biçimini oluşturmak için bu çoğulluğun etkilerini artan bir ustalıkla kullanmayı sürdürecektir. 1932 yılında Selin yalnızca standart bir Fransızcayı okumaya alışmış okurları sokak diliyle ya da açık seçik bir Fransızca ile karşı karşıya getirerek zorluyordu. O zamandan beri Selin'in kendisinin de büyük katkıda bulunduğu bir evrim sürecinin sonunda bu kopukluğun yarattığı etki kaçınılmaz bir biçimde zayıfladı. Romanlarda konuşma diliyle, sokak dili ya da kaba bir Fransızca ile karşılaşmak olağanlaştı. Ama bu ayrım ortadan kalkmış değil. Bu, öteki Fransızca ile yazmak daima okulda öğretilen yazılı Fransızcayı kullanmayı sürdüren toplumun geri kalanı karşısında belirli bir tavır alışın göstergesidir. İki dilin aynı anda varoluşu, başka yerlerde değişik biçimlerde süregelen bir farklılaşmanın Fransızca'da aldığı biçimdir. Selin, keskin bir dil sezgisiyle her dilin başlangıçta sunduğu birlik görünüşü ne olursa olsun, gerçekte temel bir ayrılışıklığa bağlı olduğu ve zaten bundan zarar görmek bir yana, yaşadığına kesin bir biçimde işaret eden titreşimleri de buna borçlu olduğu gerçeğinin ayrıcalıklı tanığıdır. Çelişkili yanlarıyla ifade edilen ezilenlerin bu bakış açısı, bir de onlarla aynı sesi veren bir dille aktarıldığında kimi okurlara itici gelme riski taşır elbette. Zaten bu amaçla seçilmiştir. Ama tersi de geçerlidir. Yani geri kalan herkesin de hoşuna gidecek niteliktedir. Her toplumun eleştirecek yönleri olduğunu gayet iyi bildiğimiz için onların kusurlarını gözler önüne seren her kitap içimizde ille de bir yankı uyandırmaz. Ama Selin bu toplumsal düzlemle yetinmez. Metafizik düzlemde yer alan ve kendimizden doğal olarak saklamaya çalıştığımız birkaç gerçek daha vardır duyuracağı. Bu gerçeklerle okurunu bir yandan suç ortağına dönüştürürken onu bir yandan da savunma durumuna geçirir, hatta zaman zaman karşısına alır. Savaş, toplum yaşamındaki kötülüklerin en büyüğü olarak çıkar karşımıza. Onun neden olduğu ve gecenin sonuna yolculuğun başında sergilenen birbirinden korkunç ve dayanılmaz ölümler, savaşın mahkum edilmesinin en emin yoludur. Romanın geri kalanında ortaya çıkan aynı kötülüğün daha ufak çaplı örneklerinin değerlendirmesinin temelini de sırasıyla bu görüntüler oluşturacaktır. Ama bu aşırıya kaçmış dehşetin dışında ele alındığında bile ölüm her ne olursa olsun hepimizin yazgısıdır. Bu düşünceyi hep aklımızdan çıkarmaya ya da en azından olası en büyük soyutlama içinde hapsetmeye çalışırız. Oysa hep bu düşünceyle yatıp kalkan Selin, onu inadına en somut gerçekliği içinde bize anımsatmayı üstlenir. Gecenin sonuna yolculukta ilk bölümlerden sonra bile can çekişme sahneleri hiç eksik olmaz. Ölümü imgeleme alışkanlığına sahip olmayan okurlar bile onu ister istemez kafalarında canlandırmak zorunda kalırlar. Ölüm söz konusu olmadığı zamanlarda bu kez de farklı anıştırmalar sergilenir. Özellikle de bedenle ilgili olanları hem de hastalanma ya da yaşlanma süreçleri gibi bir başka deyişle yaşamın fizyolojik ve biyolojik zorunluluklarına boyun eğişi içeren aklımıza getirmeye pek yanaşmadığımız işlevleriyle. Selin'in işin içine kattığı gülünç öğelere karşın okurun bir başka yönden hissetmiş olabileceği yakınlığı yok edebilecek bir özelliktir bu. Bırakınız sonraki romanlarını, gecenin sonuna yolculukta bile Selin'i okumak rahat bir iş değildir. Çelişkili heyecanlarla örülmüştür bu okuma süreci ve gerçekten bu duyguları zaman zaman suratımıza atılmış birer tokat ya da bize yapılmış birer saldırı olarak algıladığımızda olur. Öte yandan bu okumayı birçoklarından daha canlı kılan özellik de budur işte. İnsanı unutmaya çabaladığı bir durumun yarattığı duyguya yöneltmek için işi böylesi bir hoyratlığa vardırmak şart değil. Ancak Selin'in ait olduğu kuşak için Birinci Dünya Savaşı kendi dehşetiyle sınırlı kalmamış, bir çağın bitiminin doğrulanışı olarak ortaya çıkmıştır. Savaşla birlikte 400 yıl boyunca Batı'nın felsefi iyimserliğinin temelini oluşturan bütün o fikirler, dünyanın ussal düzeni, insanın ussal doğası, ilerleme ve benzeri kesin bir biçimde yok olup gitmiştir. Selin'den sonra başkaları da her türlü dayanak noktasından yoksun kalmış insandaki bu duyguya olumsallık, Sartre gibi, saçma, kamu gibi felsefi adlar vereceklerdir. Ama belki bu adlar hala işaret ettikleri duygunun yaşanmış gerçekliğini uzakta tutmanın bir biçimidir. Bu duyguyu daha da derinden hissetmeye başladığı bir anda Selin'in Bardemüs'ü şunu söyler yalnızca. Adeta boş bir insan olmaktan hep ürkmüşümdür. Yani var olmak için hiçbir nedenim olmamasından. Böylelikle o, herkesin kullandığı bir dili benimseyerek, bilinçsiz bile olsa herkesin paylaştığı bir deneyime daha yakın durmayı başarıp, bunu okurda canlandırma konusunda daha elverişli bir konuma ulaşır. Selin'in başlangıçta toplumsal nedenlerle benimsediği bu dil, felsefi dile yakınlığı olmayan bireylerin bile kendilerine en az ötekiler kadar yönelttikleri soruları özgün bir biçimde dile getirebilecek bir dildir. Diller arası farklılıkların ve Selin'in seçiminden doğan gücün en belirgin olduğu yerler, kötülüğün sorgulandığı yerlerdir. 18. ve 19. yüzyıllar Batı'da insan doğasının iyi ya da en azından iyiye dönüştürülebilir olduğu inancıyla belirlenmiştir. Eğitim ve toplumsal sömürüye karşın mücadelenin kötülük eğilimi olarak görülen ve Hristiyanlığın ilk günah diye adlandırdığı şeyi yok edebileceği düşünülüyordu. Selin'in kuşağı için savaş bu iyimserliği de diğerleriyle birlikte gömmüştü. Buna Selin kadar ikna olmuş biri yoktur herhalde. Ama yalnızca belli bir felsefi ya da tanrı bilimsel kültür düzeyine ait olan kötülük sözcüğü Bardemü'nün kalemine asla yansımaz. Bardemü onun yerine yalnızca hırtlık adını ya da hırt sıfatını kullanır. Bu sözcükler de tümüyle sokak diline aittir ve görünüşte zararsızdır. Ama Selin'de bağlam bunlara birçok kez filozofların ya da tanrı bilimcilerin teşhir ettikleri şu kötülük ya da kötüye yatkınlık içgüdüsü kadar değer yükler. Her alanda asıl yenilgi unutmaktır. Özellikle de sizi neyin gebertmiş olduğunu unutmak, insanların ne derece hırt olduklarını asla anlayamadan gebermektir. İnsanlar size kötülük etmenin en kolay yolunu bulmaya çalıştıkları sürece biraz nefes almak mümkündür. Sonrasında aynı hırtlık yeniden başlar. Burada söz konusu olan ucuz kötü kalpli davranışlar değil, benzerine acı çektirmekten zevk almaktır. Yaşamları boyunca insanların birbirine yaptıkları ufak tefek hırtlıklar belki de gerçek boyutunu ancak savaşların siyasal çatışma görünümü altında açığa çıkardıkları daha temel bir hırtlığın indirgenmiş yasalarla iyi kötü sınıflandırılmış şekilde ortaya çıkışıdır. Ama burada olduğu gibi en yüklü anlamıyla kullanıldığında şu hırtlık sözcüğünün Selin tarafından yeğlenmesinin nedeni en gündelik, hatta söylemek gerekirse en somut olana işaret ediyor olmasıdır. Ona kıyasla standart söz dağarcığında eş anlamlısı olabilecek kötü kalplilik gibi bir sözcük bile soyut kaçmaktadır. Tersine Ahmet'i Kuruma'nın sözleri Selin'in terimlerinin gücünü daha iyi görmemizi sağlıyor. Yeni bir romana başlamadan önce Gecenin Sonuna Yolculuğu bir kez daha okurken benim keşfetmek istediğim şey diyor Kuruma, tam da işte şu evrensel hırtlığın anlamıdır. Bu romanla ilgili haberler sık sık gündeme getiriliyorsa bunun nedeni edebiyat tarihinde bir işaret noktasına dönüşmekle birlikte onu keşfeden okurların doğrudan doğruya algılayabilecekleri bir yeniliği hala koruyor olmasıdır. En kalıcı devrimler belki de dilde gerçekleştirilenlerdir. Selin, bir biçem oluşturmak üzere sokaktaki adamın dilini seçmek suretiyle, Fransız dilinin tarihinde bir dönüm noktasına imza atmakla kalmamıştır. resmi dilin terimleriyle dile getirildiklerinde artık hiçbir heyecan uyandırmayan ama dün olduğu gibi bugün de deneyimlerimizin merkezinde yer alan konulara sorgulayıcı ve kışkırtıcı yeteneklerini yeniden kazandırmıştır. Henri Godard, Fransızcadan çeviren Esra Özdoğan. Ön söz. Öyle kitaplar vardır ki elinizi alıp daha ilk sayfasını bitirmeden ürperirsiniz. Olağanüstü hiçbir şey yoktur ama duyduğunuz yepyeni bir sestir. Kendi kendinize bu sesin, bu ürpertinin kitabın sonuna değin sürüp sürmeyeceğini sorarsınız. Gecenin sonuna yolculuğun yarattığı ürperti, okuru o güne değin bilmediği, tanımadığı bambaşka bir dünyaya, bambaşka bir iklime çağırmasından kaynaklanmaz. Okur, kendini sokakta sanır. Çünkü okuduğu sözcükler, cümleler, sokağın sözcükleri, sokaktaki adamın cümleleridir. İlk sayfalarda ne mene bir yazarla karşı karşıya olduğunu çıkaramaz ve nasıl bir yolculuğa çıktığını da ayrımsayamaz. Tıpkı 20. yüzyılın tüm büyük romanlarında Kayıp Zamanın İzinde, Dava, Şato, Ulysses ya da Niteliksiz Adam'da olduğu gibi. Gecenin sonuna yolculuk da bu romanlardandır. Ama hemen söyleyeyim ki bu romanlarla uzaktan yakından hiçbir göbek bağı yoktur onun. Bellekten, bilgelikten, düş gücünden, zihinden, felsefeden değil, yaşamın içinden doğan bir romandır o. 1932 yılında o güne değin adı duyulmamış bir yazarın adıyla yayımlandığında edebiyat dünyasını alt üst eden özellikle romanın dili olmuştu. Bu, Fransız yazınında 300 yıldır unutulmuş sokağın diliydi. Bu yeni genç yazar bu dilden bir üslup, hatta onu da aşan yepyeni bir roman dünyası yaratmıştı. Bu sesi daha önce duymuştum. Dedirten bir dil, bir üsluptur söz konusu olan. Sıradan insanların, işçilerin, işsizlerin, esnafın, yosmaların, kanun kaçaklarının konuştuğu bir dil. Yazar, onların sözcükleri, deyişleri argosuyla yazmış, bu dile uygun bir de sentaks yaratmıştır. Bitmeyen üç noktalar, hemen her sözcükten sonra yer alan ünlemler. Yazar Selim, sokağın bu diline öykünmez, o ham maddeden yeni bir dil yaratır. Çünkü konuşma dili, yazı diline dönüştüğünde tüm renklerini, şiirini, canlılığını yitirir, solar, ölü bir dile dönüşür. Bunun bilincindeki yazar, o ham maddeyi işlerken, bir roman diline dönüştürürken o dili yeniden yaratır. Artık o, sokağın değil, romanın dilidir. 70 yıl sonra bugünün okuruna, özellikle bu romanı Türkçe çevirisinden okuyanlara bu düşünceler abartılmış gibi gelebilir. Haklıdır da. Çünkü aradan geçen süre içinde Selin'in bu romanla açtığı ve ölene dek 8 romanında sürdürdüğü bu dil, bu üslup yalnız Fransa'da değil, yeryüzünün birçok ülkesinde birçok yazara yol gösterici olmuş yeni roman anlatı anlayışlarına kaynak oluşturmuştur. Özellikle de Amerikan edebiyatında Henry Miller ve ondan sonra gelen hemen tüm bir jenerasyon yazarlarında bu etkinin derinliğini görürüz. Selin, anlatı dilinin kemikleşmiş yapısını yıkarken toplumun tüm kurumlarının politika, din, kültür, sanat, edebiyat, daha da önemlisi yaşama biçimini karşısına alır ve anarşist bir tutumla bu değirmenlere saldırır. Vatan, millet, eşitlik, özgürlük, kardeşlik ve bleu, blanc, rouge, içleri boş, üzerlerine tükürülecek kavramlardır. Tüm yazarlık yaşamı boyunca bunların üzerine tükürür. Kendisinin de bu toplumun bir ürünü olduğunu unutmadan, dolayısıyla kendi üzerine de tükürerek. Selin, iki dünya savaşını, sömürgeciliğin en korkunç boyutlarını, palazlanmaya başlayan kapitalizmin acımasızlığını yaşayan 20. yüzyıl batı insanının bireysel bozgununu, devrimci inancın yükselişini ve çöküşünü ne Malraux gibi yücelterek yazdı ne de Sartre gibi varlık ve hiçlik açılarından. Bu ve benzeri örnekler göz önünde tutulduğunda onun toplu yapıtı ilk roman Gecenin Sonuna Yolculuk'tan başlayarak son kitabı Rijon'a değin şaşırtıcı bir insanlık durumu sergiler. Kendini ve yaşamına giren çıkan insanların öyküsünü anlatırken iki savaşın arasına sıkışmış insanların sefaletini anlatır. Onların diliyle, başka bir deyişle kendi kişisel öyküsünü yazı yoluyla bu çağın öyküsüne dönüştürmeye çalışmıştır. Ya da tersi, Fransa'nın toplumsal öyküsünü kendi yaşamına indirgemiş bir romandan öbürüne anlattığı olaylarda Batıçık'a kendi yaşam öyküsünü anlatmıştır. Öylesine ki ne kendinden önce ne kendinden sonra hiçbir romancı, belki Jean Genet hariç ama o ayrı bir konu, kendini böylesi bir çıplaklıkla romanlarının konusu durumuna getirmemiştir. Sel'in Gecenin Sonuna Yolculuk'tan sonraki romanlarında ad vererek çağdaşı Malraux'un kahramanlığından tiksinir. Sartre'ın varoluşçuluğu ve politik düşünceleriyle, Simone de Beauvoir'ın feminizmiyle dalga geçer, Katolik Mauriac'ı, Komünist Aragon'u Elzas'ıyla birlikte horlar, gülünçleştirir. Onun zehirli kaleminden kurtulmuş pek az yazar ve politikacı vardır. Kendine gelince, o yerlerde sürünen, tek ereği yaşamak uğruna her şeyi yapan, her şeyi mübah gören o insanlık sefaletinin kahramanıdır. Eğer burada onun tiksindiği kahraman sözcüğünü kullanabilirsek. Sel'in romanlarında doğrular yanlışlar yoktur. Çünkü doğru yanlış, doğru yalan, iyi kötü, güzel çirkin karşıtlıkları bir değer ölçütünü hatta bir etiki gerektirir. Sel'in de böylesi bir etikte yoktur. Yaşamak, ayakta kalmak için neye inanması gerekiyorsa ona inanır. Bana sorarsanız bir tek şeye, yazmaya. Jean Genet kendisini dışlayan topluma, o toplumun tüm değerlerini dışlayarak yanıt veriyordu. Öylesine ki işgal yıllarında Fransa ulusuna düşman olan her şeyi kendisine dost bilmişti. Sel'in de aynı radikal tutum içindedir. Ama o Genet gibi eşcinsellere, Freud, Marx gibi Yahudilere de karşıdır. Kısacası insan Sel'inde bir insanda dayanasım olmayan her şey var. Ben merkezcilik, bencillik, çıkarcılık, güçlüden yana olmak, insan özellikle de Yahudi düşmanlığı. Yazar Sel'inde ise bir yazarda aradığım hemen her şey var. Kendini olduğu gibi ben merkezci, bencil, çıkarcı, korkak, Yahudi düşmanı olarak ortaya koymaktan çekinmemek. Hiçbir şeyi saklamadan, gizlemeden. Ama böylesi içtenlik havarilerinden her zaman büyük yazarlar çıkmaz. O, 20. yüzyılın yepyeni bir dil yaratmayı başarmış birkaç romancısından biridir. Bu yüzyılda, yani geçen yüzyılda, insanoğlunun gerçeğini çöplüklerde, siperlerde, hastanelerde, kamplarda aramak gerektiğine inanmıştı. Hiçbir şeye, insanda bile inancı olmayan bir mahalle doktoruydu. Paris'in bir kenar semtinde, klişide iki savaş arası fakir fukaranın derdine derman olmak isteyen bir hekim. İkinci Dünya Savaşı yıllarında işgal altındaki Fransa'da Nazilere yakın tavır alan, Yahudi düşmanlığını dile getiren yazılar, kitapçıklar yayımlayan, savaşın bitiminde Almanya üzerinden karısı ve kedisiyle birlikte Danimarka'ya kaçan, 1950'ye değin Hamlet'in ülkesinin zindanlarında yatan ancak 1951'de Fransa'ya dönebilen bir hekim yazar. Toplumdaki hastalıklara, salgınlara karşı hekim olarak anlaşılan elinden pek bir şey gelmediğini çok çabuk anlamış olmalı. Mora Kredi, Taksitle Ölüm, Nor, Kuzey, Dön Şato, Lotre, Bir Şatodan Öbürü, bunun büyük birer roman olarak kanıtlarıdır. Bu romanların tümü Nietzsche'nin üstün insan kavramına verilmiş bir yanıt gibidir, bir yerde sürünen, sürüklenen insanlar. Sel'ini bağışlatan, yaratmış olduğu bu kendine özgü yepyeni bir roman dünyasıdır. Kötülüğün akla gelen ve gelmeyen her türlüsü, aptallık, salaklık, hödüklük, alçaklık, ne isterseniz hepsi vardır bu yazarda. Belki hiç okumadığı ya da okuduğunu itiraf etmekten kaçındığı Nietzsche gibi bu romanları okurun yüzüne fırlatıp işte insan demiştir. çevrilmesi son derece güç, hatta olanaksız bir yazarın ilk ama en önemli kitabını yayımlanışından tam 70 yıl sonra elinizde tutuyorsunuz. Benim söylediklerimi unutun, yazarın cümlelerine kulak verin. Çünkü bu dünyadan, bu dünyanın korkunç savaşlarından, bu dünyadaki aşağılık sömürüden, zorbalıktan, saçmalıktan hoşnut olmayan ama tüm bunları yaşamın kaçınılmaz koşulları olarak yaşayan insanlarla tanışacaksınız bu romanda. Yaşamlarına, ezilmişliklerine, hiçliklerine, pisliklerine, kimi yerde başlayan, kimi yerde baş kaldıran insanlarla. Yazarına, onun saçma sapan inançlarına kulak asmadan, gerçek bir yazarın yarattığı gerçek bir dille ancak bir romanda var olan gerçek insanlar. Ferit Edgü, Nisan 2002.